Ayrım 20, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 187. Noel Valley için her zaman büyük bir olaydı. Annesine, babasına, çocuklara, bana, kardeşlerine armağan almak için alışverişe çıkmaya bayılırdı. Özellikle bu Noel'de her zamankinden daha fazla parası vardı harcayacak. İki oğlumuzun bisikletleri dolapta bekliyordu bile. Babası için ithal malı İrlanda yününden düğmeli bir kazak ve annesi için de aynı ölçüde pahalı İrlanda işi dantelli bir şal almıştı. Benim için ne aldığını bilmiyordum. Hep saklı tutardı bunu. Benim de onun için aldığımı saklı tutmam gerekiyordu. Ona armağan seçmek büyük bir sorun olmamıştı. Peşin parayla küçük bir elmas yüzük almıştım ona. Bu karıma verdiğim ilk sahici mücevherdi. Bir nişan yüzüğü bile takmamıştım zamanında. Artık çok gerilerde kalan o yıllarda ikimiz de bu tür burjuva saçmalıklarına inanmıyorduk. 10 yıl içinde değişmişti karım, bense zaten umursamıyordum. Bildiğim bir şey varsa bu armağanın onu mutlu edeceğiydi. Noel arifesi ben mutfaktaki masada çalışırken çocuklar Noel ağacının süslenmesine yardım ettiler. Valeri'nin işimde karşı karşıya olduğu meseleden hala hiç haberi yoktu. Romanımın birkaç sayfasını daha yazıp ağaca bakmak için içeri geçtim. Kırmızı, mavi ve altın sarısı çanlara sarılı, kaba gümüşü şeritlerle pırıl pırıldı. En tepesinde bir yıldız parıldıyordu. Vali hiç elektrik ışığı kullanmazdı Noel ağacında. Çocuklar heyecandan bir türlü yatmak istemiyorlardı. Odalarından kaçıp kaçıp geliyorlardı. Noel arefesi olduğundan sert davranamıyorduk. Neyse sonunda iyice yorgun düşüp uyuyakaldılar yataklarında. Son bir kez daha odalarına girdim uyuyup uyumadıklarına bakmak için. Noel için yeni pijamalarını giymişlerdi. Hepsi de tertemiz yıkanmışlar, saçları taranmıştı. O kadar güzel bir görünüşleri vardı ki benim çocuklarım olduklarına inanamadım. O an gerçekten sevdim valiyi. Gerçekten şanslı olduğumu hissettim. Tekrar oturma odasına döndüm. Vali rengarenk armağan paketlerini ağacın altına istif ediyordu. Bir sürü paket yığılmış gibiydi oraya. Ben de gidip ona aldığım armağanı getirdim, ağacın altına koydum. ''Fazla bir şey alamadım sana'' dedim kurnazca. ''Yalnızca küçük bir armağan. Paketten sahici bir elmas yüzük çıkacağı aklına gelmezdi biliyordum. Bana gülümseyip bir öpücük kondurdu dudaklarıma.'' Noel'de aldığı armağanlara aldırmazdı o. Asıl başkaları için armağan almaya bayılırdı. Başta çocuklar olmak üzere bana ve ailesine. Babasına, annesine, kız kardeşlerine, erkek kardeşlerine. Çocuklara 4-5 armağan vardı bu kez. Ve bir de 2 tekerlekli bir bisiklet en büyük oğlumuz için. Bunu alması içime biraz dert olmuştu. Çünkü şimdi monte etmem gerekecekti. Nasıl yapılacağını ise hiç bilmiyordum. Vali bir şişe şarap açıp birkaç sandviç hazırladı. Bisikletin parçalarının bulunduğu kocaman kutuyu açtım. Her şeyi oturma odasındaki halının üzerine serdim. Montaj talimatlarını içeren şemaları da yaydım. Şöyle bir baktıktan sonra ben bu işten vazgeçiyorum dedim. ''Aman sen de'' dedi Vali. Halının üstüne bağdaş kurup oturdu. Bir yandan şarabını yudumlarken öbür yandan şemaları incelemeye başladı. Sonra işe girişti. Ben de acemi çırak rolünü oynuyordum. Gidip bir tornavida ile anahtar aldım. Birbirine vidaladığı parçaları tutarak yardımcı oldum. Lanet olası nesneyi bir araya getirdiğimizde sabahın 3'ü olmuştu. Bisikletle birlikte biz de bitmiştik bu arada. Çocukların uyanır uyanmaz yataktan fırlayacaklarını biliyorduk. 4 saatimiz vardı uyumak için. Sonra da bütün gün sürecek bir kutlama için Vali'nin evine gitmemiz gerekiyordu. Yatsak iyi olacak dedim. Vali halıya yattı sere serpe. Ben burada uyuyacağım galiba dedi. Ben de yanına uzandım. Birbirimize sıkıca sarılabilmek için yan döndük ikimiz de. Büyük bir mutluluk içinde yorgun fakat doyumlu yattık orada bir süre. Sonra birden kapı vuruldu. Vali hızla doğruldu. Yüzünde şaşırmış bir ifadeyle bana baktı sorar gibi. İçimdeki suçluluk kompleksinin etkisiyle anında bir senaryo canlandı gözümde. Tabii ki FBI memurlarıydı gelenler. Beni psikolojik olarak tedbirsiz yakalamak için mahsus Noel arifesine beklemişlerdi. Ellerinde bir arama ve tutuklama emriyle dayanmışlardı kapıma işte. Evde sakladığım 15 bin doları bulacaklar, beni doğru tutuk evine götüreceklerdi. İtiraf ettiğim takdirde Noel'i karım ve çocuklarımla birlikte geçirmeme izin vereceklerdi. Yahut da yoksa müthiş utançlı bir durumda kalacaktım. Vali Noel günü tutuklandığım için nefret edecekti benden. Çocuklar ağlayacaklar, ömürleri boyunca kabuslu bir yaşamları olacaktı. Ben de betbeniz atmış olmalı ki Vali bana bakıp neyin var diye sordu. Kapı bir kez daha vuruldu. Vali odadan çıkıp kapıyı açmaya gitti. Birisiyle konuştuğunu işittim, içeri gidip ilacımı aldım derken kolunda süt şişeleriyle mutfağa girdi. Sütçüymüş dedi. Çocukları uyanmadan ailesinin yanına dönebilmek için erkenden gelmiş. Kapının altından bizim ışıkları görünce de iyi Noeller dilemek için vurmuş kapıya. Ne iyi adam değil mi? Arkasından yürüyüp mecalsiz bir halde iskemlelerden birine çöktüm. Vali kucağıma oturdu. Bahse girerim deli komşular ya da serserinin biri sanmışsındır dedi. Hep en kötü şeyler geliyor aklına. Tatlı tatlı öptü beni. Haydi yatalım dedi. Daha uzunca bir öpüşmeden sonra kalkıp yattık. Seviştikten sonra seni seviyorum diye fısıldadı. Ben de seni dedim. Sonra karanlıkta gülümsedim kendi kendime. Batı dünyasının en ödlek hırsızıydım ben kuşkusuz. Ama bildiğim bir şey varsa o da kesinlikle bir kanun kaçağı olarak yaşayamayacağımdı. Hayatımın geri kalan kısmında doğru yoldan gidecektim. Şu işin içinden bir çıksam bir daha katiyen eğri bir iş yapmayacaktım. Sonra güldüm kendi kendime. Ya bir de banka soymuş veya cinayet işlemiş olsaydım. Sütçü kapıyı çaldığında düşüp bayılırdım herhalde. Ne var ki Noel'den 3 gün sonra garip biri geldi odama ve adımın John Merlin olup olmadığını sordu. Evet deyince de katlanmış bir ihbarname uzattı. Ben kağıdı açarken odadan çıkıp gitti. Kağıdın üstünde eski İngilizce harflerle Amerika Birleşik Devletleri Mıntıka Mahkemesi, onun altında da modern blok harflerle New York Eyaleti Güney Mıntıkası yazılıydı. Sonra da yine blok harflerle adım adresim ve en uçta büyük harflerle çağrı sözcüğü. Arkadan şunlar geliyordu. Hiçbir mazeret kabul edilmeksizin sizin ve her birinizin Amerika Birleşik Devletleri halkı adına karar vermeye yetkili yüksek mahkeme önünde hazır bulunmanızı emrederiz. Mahkeme yeri ve tarihini verdikten sonra da ceza yasasının 18. maddesinden suçlandığımı bildiriyordu. Nihayet belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığım takdirde mahkemeye saygısızlık suçundan cezaya çarptırılacağım yazılıydı. Nihayet hangi yasayı çiğnediğimi öğrenmiş bulunuyordum. Amerikan ceza yasasının 18. maddesi. Hiç duymamıştım bunu. Bir kez daha okudum kağıdı. Özellikle ilk cümle büyülemişti beni. Bir yazar olarak okunuş şekline bayılmıştım. Herhalde eski İngiliz yasalarından almış olmalılardı. Hukukçuların istedikleri zaman ne kadar kesin ve açık anlamlı konuşabilmeleri de ilginçti. Yanlış anlamaya hiç yer bırakmıyorlardı. Cümleyi bir kez daha okudum. Hiçbir mazeret kabul edilmeksizin, sizin ve her birinizin Amerika Birleşik Devletleri halkı adına karar vermeye yetkili yüksek mahkeme önünde hazır bulunmanızı emrederiz. Harikaydı. Shakespeare'in kaleminden çıkmış gibiydi ve artık ok yaydan çıktığından bir rahatlama duymuştum içimde. Ne olacaksa olsun ama bir an önce bitsin şu iş diyordum. Mesainin bitiminde Las Vegas'a telefon edip kaleye olup biteni anlattım. Bir hafta içinde mahkemeye çıkmam gerektiğini de bildirdim. Kaygılanıp kendimi bırakıvermememi söyledi. Hemen ertesi gün gelecekti New York'a ve otelden arayacaktı beni. 4. Kitap 17. Bölüm Jordan'ın ölümünü izleyen 4 yıl içinde Kali, Gronwelt'in sağ kolu olmuştu. Artık 21 sayaçlığını bırakmış, çok seyrek kumar oynuyordu. Asıl adıyla anılıyordu, Kali Cross. Telefon rehberindeki kodu Zanadu 2 numara olmuştu. Ve en önemlisi Kali'nin kalemi vardı şimdi. Bu Las Vegas'ta bir kişinin elde edebileceği en büyük ve en değerli ayrıcalıklardan biriydi bu. Bir para atmakla iyi müşterilerine ve dostlarına bedava oda ayırtabilir, yediklerini içtiklerini otelin hesabına geçirtebilirdi. Kalemi sınırsız kullanma hakkı yoktu. Ancak otel sahiplerine ve kumarhane müdürlerine tanınırdı bu hak. Ama zamanla o da gelecekti. 18. Bölüm. Kali New York'a giden gece uçağının birinci sınıf bölümünde oturuyor, maden suyunu yudumluyordu. Kucağında deri kaplı bir metal evrak çantası vardı. Çanta Kali'nin elinin altında durdukça içindeki 1 milyon dolara hiçbir şey olamazdı. Karmaşık bir kilitleme mekanizması olan çantayı açmasını Kali bile bilmiyordu. Vegas'ta Gronwald parayı Kali'nin önünde saymış, banknot destelerini düzenle istif ettikten sonra kilitleyip çantayı Kali'ye vermişti. New York'takiler paranın ne zaman ve nasıl geldiğini asla bilmezlerdi. Yalnız Gronwald karar verirdi buna. Yine de siniri üstündeydi Kali'nin. Çantaya sıkı sıkıya yapışmış geçen yılları düşündü. Hayli ilerleme kaydetmiş, birçok şey öğrenmişti. Daha da ileri gidecek, daha çok şey öğrenecekti. Fakat tehlikeli bir hayat sürdüğünü, büyük kumar oynadığını biliyordu. Gronwald neden onu seçmişti? Ne görmüştü onda? Ne tasarlamıştı? Kali Cross evrak çantası sımsıkı kucağında yazgısını okumaya çalışıyordu. 21 kutusundaki kartları sayarken, istediği zarı atmak için sağ koluna güç dolmasını beklerken olduğu gibi, şimdi de tüm bellek ve sezgi gücünü, hayatındaki olasılıkların nereye vardığını ve sonunda kutuda ne kalabileceğini hesaplamaya vermişti. 4 yıl kadar önce Gronwald Kali'yi sağ kolu yapmaya karar vermişti. Merlin ve Jordan gelmezden çok önceleri Kali Zanadu Oteli'nde Gronwald'in casusu olarak çalışıyordu ve işini de iyi yapıyordu. Merlin ve Jordan'la sıkı fıkı olunca biraz hayal kırıklığına uğramıştı Gronwald. Özellikle Kali artık dillere destan olan o bakara karşılaşmasında Jordan'dan yana çıkınca kızmıştı. Kali işinin burada bittiğini düşünmüştü ama gariptir ki hemen bu olaydan sonra ilk esaslı görevini vermişti Gronwald. Kali sonraları sık sık merak etmişti bunun nedenini. İlk yıl Gronwald Kali'yi 21 masasında krupiyeliğe vermişti. Otel patronunun sağ kolu olacak biri için hayli alçak düzeyde bir başlangıç sayılırdı bu. Kali yine casus olarak kullanılacağından kuşkulanmıştı. Fakat Gronwald'in kafasında çok daha belirli bir amaç vardı. Kali'yi otelin gelirini vergiden kaçırmak için giriştiği manevrada baş aracı olarak kullanacaktı. Gronwald'e göre kumarhanelerin sayım odalarında maliyecilerden para kaçırmaya çalışan patronlar enayiydiler. FBI eninde sonunda enselerine binerdi. Sayım odasındaki kaçakçılık fazla açık bir şekilde yapılıyordu. Otel hissedarları ya da temsilcilerinin bizzat oraya gelip Nevada Talih Oyunları Komisyonu'na gelirlerini beyan etmeden önce her birisinin bir deste parayı paketleyip götürmesi çok riskolu bir iş gibi geliyordu ona. Özellikle vergiden kaçırılan paradan hisselerine düşen miktar konusunda anlaşamayan 5-6 hissedar olduğu zaman. Gronwald kendince çok daha üstün bir sistem geliştirmişti ya da Kali'ye böyle söylemişti. Kali'nin eli çabuk bir teknisyen olduğunu biliyordu. Öyle birinci sınıf değil ama rahatlıkla en üstteki kartın altındakini dağıtabilen biri. Yani Kali en üstteki kartı kendine saklayıp hep bir alttakini verebiliyordu kimseye çaktırmadan. Her gece gece yarısından sabaha kadar süren vardiyasından önce Gronwald'in dairesine çıkan Kali ondan talimatını alıyordu. Belirli bir saatte ya da sabaha karşı 1 ya da 4'te belirli renkte bir elbise giymiş olan biri masaya gelip önceden kararlaştırılmış bir dizi bahiste bulunuyordu. Önce 100 dolar sonra 500 sonra da 25 dolar oynuyordu. Böylece o geceki ayrıcalıklı müşteriyi tanımış oluyordu Kali ve bu müşteri birkaç saat içinde 10-20 bin dolar kazanıveriyordu. Adam 21'de büyük oyuncular için olağan sayılan bir şekilde kartları açık oynuyor, böylece Kali de onun eline göre iyi bir kart saklayıp veriyordu. Ancak bu paranın sonunda Gronwald'in ya da hissedarlarının eline nasıl ulaştığını bilemiyordu Kali. Bir şey sormadan işini yapıyordu yalnızca. Ne var ki Kali kutudaki her kartı sayabildiği için bu danışıklı dövüşten kazanılan miktarı kolaylıkla hesaplayabiliyordu. Grunwald'in bu özel oyuncularına bir yıl içinde haftada ortalama 10 bin dolar kaybettiğini çıkarmıştı. Bir yılda yarım milyon dolara yakın bir para ediyordu bu. Hem vergisiz hem de otel ve kumarhanenin kazancında resmi pay sahibi olanların ruhu duymadan Grunwald'in cebine giren yarım milyon dolar. Grunwald maliye gibi ortaklarını da tırtıklıyordu. 21 masasının bu kayıpları göze çarpmasın diye Grunwald her gece başka bir masaya verdiriyordu Kali'yi. Bazen vardiyasını da değiştiriyordu. Kali yine de kumarhane müdürünün kokuyu alacağından kaygılanıyordu. Ama belki de Grunwald en başından ona burnunu sokmamasını ikaz etmişti. Kali de kayıplarını telafi etmek için ustalığını kullanarak sıradan oyuncuları yolmaya başlamıştı. Böyle 3 hafta devam ettikten sonra günün birinde Grunwald'in kendisini dairesine çağırdığını haber aldı. Grunwald her zamanki gibi oturup bir içki verdi Kali'ye. Sonra konuya girdi. Kali, şu saçmalığı kes bakalım, müşterileri yolmak yok. Kali, belki siz istersiniz diye düşünmüştüm dedi. Grunwald gülümsedi. Güzel bir düşünce ama gereği yok. Senin kaybettiklerin kağıt üstünde siliniyor zaten. Kimse mimleyemez seni. Mimlerse ben tasmalarım köpekleri, ısırmazlar. Bir an durakladı. O enayilerle dürüst oynasan, o zaman altından kalkılamayacak hiçbir derde girmez başımız. Benim alttan kart verme numaram filmde gözüküyor mu diye sordu Kali. Grunwald başını salladı. Hayır, hayli temiz iş yapıyorsun, sorun bu değil. Fakat komisyondakiler bu işten anlayan birini gönderir. Adam da senin ikinci kartın tikini işitirse masayı yolduğunu anlar. Tabii aynı şey benim yolladığım oyunculardan birine kart verirken de olabilir. Ama o zaman komisyon senin yalnızca oteli tırtıkladığını düşünür, ben temize çıkarım. Ayrıca talih oyunları komisyonunun buraya ne zaman adam gönderdiğini az çok bilirim ben. Onun için belirli saatler veriyorum sana. Fakat kendi başına iş gördüğün zaman seni koruyamam. Çünkü o zaman otel hesabına müşteriyi tırtıklıyor olursun. Arada büyük bir fark var. O komisyondaki herifler biz tırtıklandığımız zaman pek aldırmazlar. Ama dürüst müşteriler tırtıklandığı zaman iş değişir. Böyle bir işin altından kalkmak için de sağa sola bir sürü para yedirmek gerekir. Anlaşıldı dedi Kali. Peki ama nasıl anladınız durumu? Grunwald sabırsızlanmıştı. Yüzdeler. Yüzdeler hiçbir zaman yalan söylemez. Biz olasılık yasalarının yüzde hesapları üzerinde yaptık bu serveti. Senin bilançon benim talimatımla gecede 10 bin dolar kaybederken birden kazanç göstermeye başlarsa bir şey var demektir değil mi? Vegas'ın tarihinde en şanslı krupiye olman gerek böyle bir şeyin olması için. Kali talimatları uyuyor ama bu işin nasıl yürüdüğünü de merak edip duruyordu. Grunwald'in bütün bu zahmetlere neden girdiğini. Ancak Zanadu 2 numaraya terfi ettiği zaman kavradı ayrıntılarını. Grunwald'in yalnızca maliyeyi değil, aynı zamanda kumarhanenin kazancına ortak olanları da tırtıkladığını. Yıllar sonra 21 masasında para dağıttığı özel müşterilerin Grunwald'in New York'taki gizli ortağı olan Santadio adında birisi tarafından yollandığını öğrendi. Üstelik bu müşterilerin de kendi kafalarında Grunwald'i tırtıkladıklarını sandıklarını. Grunwald ile Gözbebeği Oteli'nin daha bir düzine yoldan korunduğunu. Grunwald kumar kariyerinde Ohio eyaletinin Steubenville kentinde yerel politikaya egemen olan ünlü mafya çetesinin koruması altında başlamıştı. Yasa dışı bazı yerlerde çalıştıktan sonra Nevada yolunu tutmuştu. Hemşehrilerini hala kollardı. Steubenville'den krupiyelik yapmak ya da kart dağıtmak isteyen her genç adam önce Vegas'ta Grunwald'e gelirdi. Kendi kumarhanesinde iş veremezse o zaman mutlaka başka bir kumarhanede iş bulurdu Grunwald. Ohio'nun Steubenville kentinden çıkma krupiyelere, Bahamalardan Porto Rico'ya, Fransız Riviera'sından Londra'ya kadar her yerde rastlamak olanaklıydı. Hele Reno ve Las Vegas'ta yüzlercesi vardı. Çoğu da kumarhane müdürü ya da masa komiseri olmuştu. Grunwald yeşil çuğada fareli köyün kavalcısı gibi bir şeydi. Grunwald özel casusunu bu yüzlerce hemşehrisi arasından seçebilirdi. Nitekim Zanado'nun kumarhane müdürü de Steubenville'dendi. Ötekilerin yanında yabancı sayılabilecek olan Callie'yi neden seçmişti? Sık sık merak ederdi bunu Callie. Tabii sonraları kumarhanenin çeşitli denetim mekanizmalarının inceliklerini kavradığı zaman kumarhane müdürünün de durumu bildiğini anlamıştı. O zaman beynine dank demişti. Herhangi bir aksilik olduğu takdirde kolaylıkla harcayabilecekleri biri olduğu için seçmişlerdi Callie'yi. Şu veya bu şekilde okkanın altına Callie gidecekti. Grunwald kitap merakı bir yana Cleveland'dan Vegas'a korkutucu bir ün yapmış olarak gelmişti. Öyle hafife alınacak, ayak oyununa getirilecek, dolandırılabilecek bir adam değildi. Ve bunu son birkaç yıl içinde Callie'ye göstermişti. Bir keresinde ciddi bir şekilde ve bir başka keresinde de Vegaslı kumarbazları özgü bir nüktedanlık içinde. Bir yıl sonra Grunwald'in hemen yanındaki büro özel yardımcısı ünvanıyla birlikte Callie'ye verilmişti. Grunwald dışarı çıktığında beraberinde gidiyor, eski dostlarını ve müşterilerini yoklamak için geceleri kumarhanede dolaşırken yanında bulunuyordu. Bu arada Grunwald, Callie'yi kumarhane müdürüne de yardımcı olarak vermişti. Kumarhanenin dümenlerini öğrensin diye, böylece Callie bütün vardiya amirlerini, komiserleri, gözetçileri, kart dağıtanları ve krupiyeleri iyice tanımıştı. 20. ayının sonu. Sayfa 196.